Ayrım 6. Nils Holgersson'un serüvenleri. Selma Lagerlöf. Sayfa 50. 4. Glemmingeus. Kara farelerle boz fareler. Skanya'nın güneyinde, denize hayli yakın bir yerde, Glimmengeus adlı eski bir şato yükselir. İri, yüksek, yekpare taştan yapılmış, sapasağlam bir binadır bu. Ovada millerce uzaktan hemen göze çarpar. Sadece 4 kat olarak yapılmıştır. Ama öylesine iridir ki, avlu içine inşa edilmiş, bildiğimiz bir köylü evi, yanında oyuncak kulübe kadar kalır. Şatonun dış ve iç duvarları, kemerleri öylesine kalın yapılmıştır ki, adeta içine başka bir şey sığmaz sanırsınız. Merdivenleri dar dar, sofaları küçük ve odaları az sayıdadır. Duvarların sağlamlığı azalmasın diye, üst katta çok az pencere vardır. Zemin kattaki birkaç mazgal deliğine ise zaten pencere denemez. Savaşların olduğu eski çağlarda insanlar böyle sağlam bir binaya gömüldü mü, kara kış günü sırtına kürkünü geçiren bir adamın içini dolduran güven hissini duyarlarmış. Ama çağımız barış çağı artık. Kimse eski şatoların taştan yapılmış, loş ve soğuk odalarında yaşamak istemiyor. Koca Glimmingeus şatosunun eski sakinleri de binayı çok önce terk edip güneş gören havadar evlere taşınmışlar. Nils Holgersson'un gazların peşinde oraya buraya dolaştığı sıralar Glimmingeus'ta insan namına kimse yoktu. Bununla birlikte şato hiçbir zaman bütün bütüne boş kalmıyordu. Çatısında her yaz çatoda konaklayan 2 kişilik bir leylek ailesinin yaptığı koca bir yuva vardı. Tavan arasında 2 puhu kuşu yaşardı. Duvarlardaki gizli dehlizlere yarasalar tünemişti. Mutfağın ocağına yaşlı bir kedi yerleşmişti. Mahzenlerde ise artık nesli tükenmek üzere olan kara farelerden birkaç yüzü barınırdı. Aslında fare denilen yaratığa diğer hayvanlar da pek itibar etmezler. Ama Glimmingeus'un kara farelerine gelince iş değişir. Onlar düşmanlarına karşı verdikleri savaşta büyük kahramanlıklar göstermişler, ırklarının başına gelen korkunç felaket önünde yılmadan direnmişlerdi. Bu fareler bir zamanlar çok kalabalık ve çok güçlüydüler. Ama şimdi soyları tükenmekteydi. Çok uzun yıllar boyunca Skanya'ya, hatta bütün ülkeye söz geçirmişlerdi. Mahzenlerde, tavan aralarında, kilerlerde, ambarlarda, fırınlarda, ağıllarda, ahırlarda, kiliselerde, şatolarda, değirmenlerde, tasfiyehanelerde, insanların yaptığı bütün binaların içinde hep onlara rastlanırdı. Ama şimdi her yerden kovulmuş, aşağı yukarı tamamen imha edilmişlerdi. Şurada burada, boş ve ıssız yerlerde ara sıra bir ikisinin göründüğü olurdu. Sadece Glimmingeus çatosunda hayli kalabalık bir nüfusa sahiptiler. Bir hayvan nesli mi tükeniyor? İlk akla gelen bu işte insanoğlu parmağının olduğudur. Genel olarak doğrudur da bu. Fakat kara farelerinin imhasında böyle olmadı. Şüphesiz insanlar da onlara karşı savaş açtılar. Açtılar ama pek semeresini alamadılar. Kara farelerin kökünü kurutan kendi hısımları boz fareler oldu. Bu boz fareler, kara fareler gibi ne zaman geldikleri bilinmeyen, buranın yerlisi olmuş hayvanlardan değildi. Öncü kolları, Bundan bilemedin 100 yıl kadar önce Lübeck'ten bir gemiyle gelmiş, Malmö'ye ayak basmıştı. Pek zavallı, pek yoksul şeylerdi. Bu liman şehrinde, köprü altlarında, iskele kazıklarının birinden ötekine yüzüp suya atılan süprüntüler nevaleyi doğrultuyor, sefil bir hayat sürüyorlardı. Kara farelerin egemenliği altında bulunan şehrin işlerine dalmayı göze alamıyorlardı. Gel zaman, git zaman, bunların sayıları arttı. O vakit daha cüretli hale geldiler. Kara farelerin terk ettikleri birkaç virane eve yerleşmekle işe koyuldular. Rızıklarını çöplüklerde, çirkeflerde aramaya başladılar. Kara farelerin iltifat etmediği ne kadar mezberelik varsa hepsine üşüşüyorlardı. Sıkıntıya dayanıklı, azla yetinen, gözü pek varlıklardı. Sonunda kara fareleri Malmö'den kovacak kadar kalabalıklaştılar. Çatı aralarını, mahzenleri, kilerleri bir bir onların elinden koparıp aldılar. Açlıkla baş başa bıraktıkları kara fareleri ya teslim olmaya zorladılar ya da öldürdüler. Savaş gözlerini korkutmuyordu onların. Malmö'yü ele geçirdikten sonra küçüklü büyüklü boylar halinde ülkenin istilasına giriştiler. Kara farelerin onların başlarına bela kesilecek kadar üreyip çoğalmalarına imkan vermeden birleşip hepsinin kökünü kazıyacak bir savaşı niçin açmadıklarını anlamak güç doğrusu. Herhalde iktidarlarından öylesine emindiler ki bir gün onu ellerinden kaçıracaklarını düşünmüyorlardı bile. Hiç oralı olmadan oldukları yerde duruyorlardı. Oysa aynı sırada boz fareler çiftlik çiftlik, köy köy, şehir şehir hakimiyeti ele geçiriyordu. Kara fareler açlığın zoruyla adım adım gerilemeye, yerlerinden yurtlarından olmaya başladılar. Nesilleri tükenmeye yüz tuttu. Koca Skanya'da tek bir yeri ellerinden kaçırmamayı bilebildiler, Glimmengeos'u. Yaşlı şatonun duvarları öylesine kaviydi ki ve öylesine az geçit veriyordu ki, kara fareler kimseyi içeri sokmamayı başardılar. Yıllar yılı kuşatmacılarla dayananlar arasındaki savaş geceden geceye sürdü gitti. Kara fareler barınaklarını kahramanca savunuyor, gözleri ölümü görmeksizin vuruşuyorlardı. Eski şato sayesinde savaşı zaferle sonuçlandırdılar. Şunu da saklamamak gerekir. Güçlü oldukları sıralar, kara fareler, şimdi boz fareler nasılsa tıpkı öyle. Bütün diğer yaratıkların nefretini üstlerine çekmişlerdi. Ve bu hiç de haksız yere değildi. Zamanında onlar da zindanlarda zincire vurulmuş, zavallı mahkumlara saldırmışlar, doymak bilmeyen bir açgözlülükle ölüleri didiklemişler, bir yoksulun izbesindeki son şalgamını çalmışlar, uyuyan kazların ayaklarını kemirmişler, tavuk kümeslerini basarak yumurtalarını, civcivleri kapıp kaçmışlar, kısacası ellerinden gelen kötülüğü artlarına koymamışlardı. Ama feleğin sillesini yemelerinden sonra sanki her şey unutuldu. Bir ırkın düşmana karşı bunca zaman kendini savunmasını bilen son temsilcileri olarak herkesin hayranlığını kazandılar. Glimmengeus malikanesini ve bütün çevresini ele geçiren boz fareler, şatoyu düşürmek için fırsat kollayarak savaşı hep sürdürdüler. Ülkenin geri kalan her yerinde egemenliklerini kurmuş olan boz farelerin, Glimmengeus çatosundaki bir avuç kara fareyi rahat bırakacakları düşünülebilirdi. Ama onlar hiç de bu fikirde değildi. Sorarsanız, kara fareleri yenmenin kendileri için bir onur meselesi olduğunu söylüyorlardı. Ne var ki, onları yakından tanıyanlar, aslında bunun Glimmengeus şatosunun insanlar tarafından tahıl ambarı haline konmasından ileri geldiğini çok iyi biliyorlardı. Boz fareler burasını ele geçirmeye onun için can atıyorlardı. Leylek. Pazartesi 28 Mart. Vanzhou çölünün buzunda ayakta uyumakta olan yaban kazları bir sabah erken bir vakitte gökten gelen keskin bir bağırtıyla uyandılar.
Kukuriku! Kukuriku!
Diyordu ses.
Ben Turna, üç sorguç. Yaban kazı Akya'yı ve sürüsünü selamlarım. Büyük Turna şenliğinin yarın Kullaberk'te yapılacağını haber vermeye geldim.
Akya hemen boynunu uzattı ve cevap verdi.
Selam turnalar, sağ olun. Selam turnalar, sağ olun.
Turnalar uçmaya devam ettiler. Ama daha uzun süre tarlaların ve ormanların üstünden uzaktan uzağa sesleri geldi.
Üç sorguç, turnaların büyük şenliğinin yarın yapılacağını bildirmekle onur duyar.
Bu haber yaban kazlarını çok sevindirdi.
Tarihim varmış,
dediler iri beyaz kaza.
Turnaların büyük şenliğini göreceksin. Turnalar şenliği görülmeye değecek kadar güzel demek. Tasarlayacağın kadar,
diye cevap verdi yaban kazları.
Yarın biz Kullaberk'te bulunduğumuz sırada parmak çocuğun başına bir hal gelmemesi için ne yapmalı ki? Ne dersiniz?
Diye sordu Akya.
Parmak çocuk asla yalnız kalamaz,
dedi genç kaz.
Eğer turnalar onu şenliklerine almazlarsa ben de gitmem. Kullaberk'teki hayvanlar arası toplantılara tek bir insan katılmamıştır bugüne kadar,
dedi Akya.
Parmak çocuğu oraya götürmeye cesaret edemem doğrusu. Ama bu konuyu daha sonra konuşuruz. Önce kafamızı yiyecek bir şeyler bulmaya işletmemiz lazım.
Akya hareket işareti verdi. Smire yüzünden bu sefer de sürüsünü uzaklara taşıdı. Kazlar ancak Glimmengeus'un güneyindeki sulak çayırlara gelince inişe geçtiler. Nils bütün gününü bu gölcüğün kıyısına oturup kaval çalarak geçirdi. Onu turnaların şenliğine götürmek istemedikleri için aksiliği üstündeydi. Ne evcil kaza ne de diğerlerine laf etti. Akya'nın kendisine güvenmemesi onu yüreğinden yaralamıştı. Kendisi gibi bir çocuğun sırf şu gariban yaban kazlarıyla yolculuk etmek uğruna insan haline sokulmaktan bile vazgeçtiğini görünce içinden onlara karşı artık hiçbir kötülük geçirmeyeceğini anlamaları lazımdı. Onların yanında kalmak için her şeyini feda etmişti. Buna karşılık en olağanüstü şeyleri kendisine göstermekte onlara düşerdi.
Düşündüğümü söylemeliyim onlara,
diye homurdandı ağzının içinden. Ama bu konuda daha bir karara varamadan saatler geçti. Belki insana garip gelir ama yaşlı sürü başına karşı içinde bir saygı hissi uyanmıştı. Onun iradesine karşı gelemiyordu. Kazların otladığı sulak çayırın bir yanında geniş, taş bir duvar vardı. Akşam olup da çocuk Akya ile konuşmak için başını kaldırınca gözü önce bu duvara takıldı. Şaşkınlıktan hafif bir çığlık attı. Kazlar başlarını kaldırıp gözlerini o yana çevirdiler. İlk anda duvarı meydana getiren boz renkli taşların canlanıp koşmaya başladığını sanırdınız. Ama hemen bunun duvarın üstünden geçmekte olan fare sürüleri olduğunu anladılar. Hızla koşuyorlardı. Öyle kalabalık, öyle sık sıralar halindelerdi ki Epey bir zaman bunlardan duvarın taşları görünmez oldu. Çocuk o kadar iri, güçlü ve kuvvetliyken bile farelerden korkardı. Şimdi durum daha beterdi. Öylesine ufalmıştı ki, şimdi iki, bilemedin üç fare rahatça hakkından gelebilirdi. Vücudunun ürperdiğini hissetti. İşin garibi, kazlar da farelerden aynı ürküntüyü duyar gibiydi. Hiç ses etmediler. Onlar geçtikten sonra kanatları çamura batmış gibi silkindiler.
"Amma da çok boş fare,"
dedi Vasijreli Yiski.
"Hiç hayra alamet değil."
Nils Akke'ye Kullaberg'e giderken kendisini de götürmeleri gerektiğini söylemenin tam zamanı diye düşündü. Ama kocaman bir kuşun gelmesi buna engel oldu. Onu gördüğünüzde gövdesini, boynunu ve kafasını bizim beyaz kazdan ödünç aldığını sanırdınız. Ama bunun yanı sıra kocaman kara kanatları, upuzun kırmızı bacakları, küçük başı için fazlaca büyük sayılabilecek uzun ve kalın bir gagası vardı. Bu koca gaganın ağırlığıyla başı öne düşüyor, bu da ona kaygılı, hüzünlü bir ifade veriyordu. Akya çarçabuk kanadındaki tüyleri düzeltti. Boynunu sallayarak Leyla'yı uzun uzun selamladı ve ona doğru ilerledi. Skanya'da şimdiden leylek görmek onu çok şaşırtmadı. Çünkü ilkbahar gelince erkek leyleklerin dişilerini henüz Baltık Denizi'ni geçme zahmetine sokmadan erkenden yola çıkıp yuvanın kıştan çok zarar görüp görmediğini anlamaya geldiklerini bilirdi. Onu asıl şaşırtan leyleğin kendi yanlarına gelmiş olmasıydı. Çünkü leyleklerin genellikle kendi cinslerinden başkasıyla pek alışverişleri olmazdı.
"Umarım ki yuvanızı pek harap halde bulmadınız Bay Ermenrih," dedi Akka.
Leyleklerin ancak bir dertleri olduğu zaman ağızlarından laf çıktığını söyleyenlerin hiç de haksız olmadıkları bu soruyla bir kere daha ortaya çıktı. Leylek öylesine dertliydi ki kelimeleri zor toparlayabiliyordu. Kısık sesle yavaş yavaş konuşmaya başlamadan önce uzun bir süre gagasıyla anlaşılmaz sesler çıkardı. Her şeyden yakınıyordu. Kışın fırtınalar Glimengeus şatosunun damındaki yuvasını yerle bir etmişti. Bugünlerde Skanya'da yiyecek bir şey bulmanın imkanı yoktu. Skanyalılar gitgide ona ait şeylere el koymaya başlamışlardı. Sulak çayırları kurutuyor, bataklıkları sürüyorlardı. "Şeytan şu ülkeyi bırak, bir daha gelme," diyordu. Leylek sızlandıkça, bunca yerde kendine ne sığınacak bir yer, ne de koruyucu birini bulabilen yaban kazı Akya'nın içinden,
"Sizin kadar talihli olsaydım, yakınmaya utanırdım Bay Ermenrih. Siz ki başınıza buyruk bir yaban kuşusunuz. Buna rağmen insanlarla aranız süt liman. Ne bir Allah'ın kulu üstünüze ateş açar, ne de kimse yuvanızdan yumurta çalar," demek geçti.
Ama bu düşündüklerini kendisine sakladı. Ona sadece yapıldığından beri kendisine ve ailesine yuvalık eden bir evi bırakıp gideceğine pek inanamadığını söyledi. Leylek birden kazlara Glimmeus çatosuna doğru yol alan boz fareleri görüp görmediklerini sordu. Akya'dan evet cevabını alınca Bay Emmenrih ona yıllar boyu şatolarını savunmuş olan yiğit kara farelerin hikayesini anlattı.
"Ama," dedi, "bu gece Glimmeus çatosu düşecek ve boz farelerin egemenliği altına girecek." "Niye bu gece Bay Emmenrih?"
diye sordu Akka.
"Bu gece kara fareler diğer bütün hayvanların da orada olacaklarını sanıp Kullaberg'e gitmek üzere yola çıktılar. Fakat gördüğünüz gibi boz fareler evlerinde kaldılar. Şimdi şatoya karşı bir huruç hareketine girişmek amacıyla toplanıyorlar. Oysa şatoda yerlerinden kalkıp Kullaberg'e kadar gitmekten bile aciz, birkaç kara fareden başka şatoyu savunacak kimse kalmadı. Zaferi boz fareler kazanacak. Ama ben yıllarca kara farelerle yaşadım. Şimdi onların düşmanlarıyla bir arada olmak bana zor gelecek.
Akka, boz farelerin davranışına kızan Leyla'nın içini dökmek için kendine geldiğini iyice anladı. Ama leyleklere yaraşır bir davranış içinde, bu felaketi önlemek yolunda hiçbir şey yapmamıştı şüphesiz.
Kara farelere haber ilettiniz mi Bay Emmerich diye sordu Akka. Hayır. Hem niye yarar ki? Şato düşmeden gelecek vakitleri bile yok. Pek belli değil Bay Ermenri dedi Akka. Böyle bir hainliği önlemek için sanıyorum ki ihtiyar bir kazdan alası bulunamaz.
Bu sözleri duyunca leylek kafasını kaldırdı, gözlerini hayretle açarak Akka'ya baktı. Gerçekten de ihtiyar Akka'nın kavgada kullanacak ne gagası ne pençeleri vardı. Üstelik bir gündüz kuşuydu. Gece düşünce istesin istemesin uyur kalırdı. Oysa fareler asıl gece savaşırlardı. Ama Akka kara farelerin yardımına koşmaya karar vermişti bir kere. Vasijorlu Yiski'yi çağırıp kazları Vampju'ya götürmesini emretti. Ona bazı bahaneler ileri sürdüğünü görünce keskin bir sesle
''Ne diyorsam onu yapmanız sanırım hepimiz için daha iyidir. Benim taş binaya kadar uçmam lazım. Siz benimle gelirseniz çiftlikteki insanların bizi görmemesi ve üzerimize ateş açmamaları imkansız. Yalnız parmak çocuk benimle gelecek. Orada işime yarar benim. Keskin gözleri var ve bütün gece uyanık kalabilir.
Çocuğun bugün inatçılığı üstündeydi. Akka'nın sözlerini işitince, büyük görünmek için elinden geldiği kadar doğruldu ve elleri arkasında, burnu bir karış havada ilerledi. Farelerle dövüşmek istemediğini söyleyecekti. Varsın Akka, başka yerlerden kendine başka bir arkadaş arasındı. Fakat çocuk ortaya daha çıkar çıkmaz, leyleğe bir canlılık geldi. O ana kadar, leyleklerde alışıla geldiği üzere, başı eğik, gagası boynuna dayanmış, öylece duruyordu. Şimdi ise gırtlağının gerilerinden, gülmeye benzer bir gurultu gelmişti. Birdenbire gagasını uzattı, çocuğu kaptığı gibi 3 metre havaya kaldırdı. Bu oyunu ard arda 7 kere tekrarladı. Ne çocuğun ciyaklamalarına ne de kazların tıslamalarına kulak veriyordu.
Ne oluyor size böyle Bay Ermenri?
Diye bağırıyordu kazlar.
Kurbağa değil o. Bir insan o Bay Ermenri.
Leylek sonunda çocuğu sağ salim yere bıraktı. Akka'ya dönerek,
''Ben Glimmenhaus'a dönüyorum Akka ana.'' dedi. ''Bütün orada oturanlar kendilerini yalnız bıraktığım için endişelidir. Yaban kızı Akka'yla bastı bacak parmak çocuğun kendilerini kurtarmaya geleceğini öğrenince emin olun çok sevinecekler.''
Leylek sözlerini bitirince kanatlarını açtı, yayından fırlayan bir ok gibi çekti gitti. Akka, Bay Ermenrih'in kendisiyle alay ettiğini çok iyi biliyordu. Ama renk vermedi. Çocuğun leylek yüzünden kaybettiği tahta pabuçlarını bulmasını bekledi. Sonra onu sırtladığı gibi leyleğin peşi sıra yola koyuldu. Oğlana gelince hiç itiraz etmedi. ve gitmek istemediğini belirten tek kelime çıkmadı ağzından. Leyla'ya duyduğu hırsla burnundan solumaktaydı. Bu kırmızı ayaklı, sırık bacaklı yaratık açıkça Nils'in ufak olduğu için bir işe yaramayacağını düşünmüştü demek. Ama ona Vestra Vemmen köklü Nils Holgersson'un ne işler kıvırabileceğini bir iyi gösterecekti. Birkaç saniye sonra Akka, Leyla'nın Glimmengeus'un damındaki yuvasına kondu. Muhteşem bir yuvaydı bu. Bir kasnak üstüne yapılmıştı. Kat kat dallardan ve ot demeklerinden meydana geliyordu. Öylesine eskiydi ki, birçok ot, yosun türünden birçok bitki yuvada kök salmıştı. Anne leylek yumurtalarını ortadaki yuvarlağın içine yerleştirip kuluçkaya yattığı vakit, yalnız Skanya'nın büyük bir bölümünü seyredebilmekle kalmıyor, dam korukları ve yaban gülleri de gözlerinin önüne seriliyordu. Daha ilk bakışta Akka ile oğlan evdeki her şeyin alt üst olduğunu anladılar. Yuvanın kenarında iki puhu kuşu, kül renkli ihtiyar bir kedi, çoruğu çıkmış, dişlek, ağlamaklı yüzlü 10 kadar fare duruyordu. Ortalık güllük gülistanlıkken, bir arada oturup da sohbet edecek hayvanlar değildi şüphesiz bunlar. İçlerinden hiçbiri, hoş geldin demek bir yana, başını kaldırıp da Akka'ya bakmamıştı bile. Hepsi aynı işle meşguldü. Hepsi gözlerine, kışın çıplaklaştırdığı tarlaların arasında, bir görünüp bir kaybolarak, yaklaşan, uzun, boz renkli çizgilere dikmişlerdi. Kara farelerin ağızlarını bıçak açmıyordu. Derin bir umutsuzluğa gömülmüşlerdi. Ne kendi hayatlarını, ne de şatoyu savunabileceklerini açıkça anlamaktaydılar. Puhular, tüyden gözlüklerini oynatıp, yuvarlak gözlerini fıldır fıldır döndürüyor, şom ve kekre bir sesle, boz farelerin zalimliğinden söz ediyorlardı. Onların da yuvalarını bırakıp gitmekten başka çareleri yoktu. Çünkü bu Allah'ın kahrı hayvanların ne yumurtalara ne de kuş yavrularına rahat verdiklerini birçok yerden işitmişlerdi. Tekir kedi böyle kurt sürüsü gibi şatoya üşüştüklerine göre boz farelerin kendisini de sağ bırakmayacaklarından emindi. Habire kara farelere çatıyordu.
En güçlü savaşçılarınızın şatoyu bırakıp gitmelerine nasıl izin verirsiniz? Nasıl yaparsınız bu aptallığı? Diyordu. Nasıl olur da boz farelere karşı boş bulunursunuz? Affedilecek hata değil bu.
Sayıları 10-12 kadar olan kara farelerden hiçbiri ağzını açıp da ona cevap vermiyordu. Leylek bütün can sıkıntısına rağmen kediye laf atmadan edemedi.
Ne korkuyorsun kedi birader?
Dedi.
Baksana. Akka anayla parmak çocuk şatoyu kurtarmaya geldiler. Bu işi bacaracaklarından hiç şüphen olmasın. Ben şimdi huzur içinde yatmaya gidiyorum. Nasıl olsa yarın sabah uyandığımızda Glimmengeus'ta bir tek boz fare kalmamış olacak.
Oğlan Akka'ya göz kırptı. Bu işaretiyle leylek yuvasının kenarında tek ayak üstünde uyumaya başlayınca kıçına tekmeyi vurduğu gibi onu aşağı itmek istediğini belirtmekteydi. Kaz bağırışlarıyla onu sakin olmaya çağırdı. Hiç kızmış bir hali yoktu.
Bu yaşımla başımla bu işin içinden sıyrılmanın bir yolunu bulamazsam yazıklar olsun bana, dedi. Yalnız acaba bütün gece uyanık kalabilen puhu karı koca bazı haberleri yerlerine göndermekte bana yardımcı olabilirler mi? Bunu benden esirgemezlerse her işin yolunda gideceğine inanıyorum.
İki puhu kuşu yardıma hazır olduklarını açıkladılar. Akka, erkek buhuyu hemen geri gelmelerini söylemek üzere kara farelere yolladı. Dişi puhu da Lund Katedrali'nde oturan Alaca Baykuş, Flemmea'ya gitmek üzere yola çıktı. Akka gönderdiği çok gizli haberi puhunun kulağına fısıldayarak söylemişti. Fare Büyüleyicisi. Salı 29 Mart. Boz fareler sonunda açık bırakılmış bir mazgal deliği bulduklarında vakit gece yarısına yaklaşmıştı. Delik duvarın hayli yukarısındaydı. Fakat fareler hemen bir merdiven meydana getirdiler ve işlerinde en cüretlisi şatoya girmeye hazır durumda deliğin ağzına kadar geldi. Nice ataları bu şatonun duvarları dibinde can vermişti. Boz fare deliğin ağzında bir an kımıldamadan durdu. İçeriden saldırıya geçileceğini umuyordu. Savunma gücünün temel direği olan birlikler gitmişlerdi. Bunu kesinlikle biliyordu. Ama boz fare gene de geride kalmış kara farelerin savaş vermeden şatoyu teslim edeceklerini sanmıyordu. Yüreği çarpıyor, en ufak gürültüye kulaklarını dikiyordu. Fakat içerisi sessizdi. O zaman boz farelerin önderi cüretlendi ve karanlık mahzene atladı. Diğerleri de önderlerinin ardından peş peşe içeri daldılar. Büyük bir temkinlilikle içeri süzülüyor, her an beklenmedik bir olayla karşılaşmaktan korkuyorlardı. Döşemede geriden gelecek yeni bir istila müfrezesine yer açılınca daha fazla ilerlemeyip onu bekliyorlardı. Şimdiye kadar şatoya hiç girmemiş oldukları halde yolu bulmakta hiç güçlük çekmediler. Tezelden kara farelerin üst katlara çıktığı duvar geçitlerini buldular. Ama içeri girmeden yine kulaklarına diktiler. Kara farelerin sırra kadem basması onları açık bir savaştan daha fazla tedirgin ediyordu. Birinci katta bir araya geldiklerinde bile zaferlerinden henüz emin değillerdi. Birinci kata vardıklarında burunlarına yığılı buğdayların kokusu çarptı. Fakat zaferlerinin meyvesini değiştirmenin daha zamanı değildi. Önce geniş, çıplak odaları inceden inceye arayıp taradılar. Geniş mutfağın ortasında bulunan ocağın içine tırmandılar. Dipteki odaların birinde kuyulara düşüp neredeyse boğulacaklardı. Fakat küçük mazgal deliklerini bir bir gözden geçirdiler. Hiçbir yerde kara fareleri bulamadılar. Birinci katta duruma tamamen hakim olduktan sonra aynı temkinlilikle ikinci katı istila etmeye başladılar. Eski duvarlarda yeniden zorlu ve tehlikeli bir gezinti başladı. Her an apansız baskına uğrayacaklarından korkuyorlardı. Buğdayın mis gibi kokusu başlarını döndürdüğü halde, savaş düzenlerini hiç bozmadan, bir zamanlar askerlerin nöbet beklediği sütunlu salonu, salonun ortasındaki taştan yemek masasını, ocağı, derin pencere işlerini ve eski zamanda düşman üstüne eritilmiş kurşun akıtılması için döşemede açılmış olan deliği bir bir aradılar. Kara fareler hala ortalıklarda yoktu. Boz fareler tehlikeyi göze almış olarak üçüncü kata doğru ilerlemeye başladılar. Şato sahibinin büyük salonu da binanın diğer kısımları kadar çıplak ve soğuktu. Sonunda tek, geniş ve boş bir salondan ibaret olan en üst kata vardılar. Aramayı akıl edemedikleri tek yer, çatıda leyleğin kocaman yuvasıydı. Oysa işte tam o sırada, bu yuvada, geri dönen dişi puhu Akya'yı uyandırıyor, Alaca Baykuş'un gönderdiği haberi aldığını ve istediği şeyi yolladığını söylüyordu. Boz fareler, var dikkatleriyle bütün şatoyu didik didik ettikten sonra kendilerini rahat hissettiler. Anlaşıldığına göre kara fareler kendilerine karşı direnmekten vazgeçip pılıyı pırtıyı toplamışlar ve çekip gitmişlerdi. İşte o zaman keyifleri tam yerine geldi ve buğday yığınlarının üstüne atladılar. Daha birkaç tane yedişlemişlerdi ki avludan keskin bir kaval sesi geldi. Başlarını kaldırdılar. Kuşkuyla sese kulak verdiler. Buğday yığınından ayrılmak ister gibi bir iki sıçradılar, sonra yeniden yemeğe koyuldular. Kavalın sesi yeniden çınladı. Buruk ve içe işleyen bir sesti bu. İşte o zaman olağanüstü bazı şeyler geçti. Önce bir fare, sonra bir ikinci fare, derken bir bölük fare buğday yığınlarını bıraktı, evden çıkıp gitmek üzere en kısa yoldan mahzene doğru koşmaya başladılar. Bununla birlikte birçoğu kımıldamadan olduğu yerde duruyordu. Glimingeus'u ele geçirmek uğruna katlandıkları bunca zahmeti düşünüyor, şimdi bir anda onu bırakıp gitmek istemiyorlardı. Yine kavalın sesini işittiler. Bu, onları arkadaşlarının peşinden gitmek zorunda bıraktı. Deliler gibi koşuyor, paldır küldür duvardaki en dar geçitlere dalıyor, kendilerini daha çabuk dışarı atmak için birbirlerinin üzerlerinden atlıyorlardı. Avlunun ortasındaki küçücük bir adamdı kavalı çalan. Çevresini şaşkın şaşkın onu dinleyen, büyülenmiş bir fareler çemberi almıştı. Her an bunlara yenileri ekleniyordu. Bir an farelere nanik yapmak için kavalını ağzından çekti. Neredeyse fareler üstüne üşüşüp onu paralayacaklardı. Fakat kavalını yeniden çalmaya başlar başlamaz, fareler yine çalgının büyüsüne kapıldılar. Küçük adam, bütün boz fareler Glimmengeus'un dışına çıkınca yola doğru ağır ağır yürümeye başladı. Fareler de ardından. Kavalın sesi onlara öylesine büyüleyici geliyordu ki bir türlü peşinden ayrılamıyorlardı. Küçük adam önlerinde giderek onları Valbi taraflarına sürükledi. Fareleri çitler, çukurlar arasındaki dolambaçlı yollara çekiyor, onlar da onun peşi sıra gidiyorlardı. Kavalını durmadan çalıyordu. Bir hayvan boynuzundan yapılmışa benziyordu bu kaval. Ama öylesine küçüktü ki, günümüzde yaşayan hayvanlar arasında boynuzlarından böyle bir kaval yapılabilecek olanı yoktu. Zaten onun yapıldığını gören eden de olmamıştı. Alaca baykuş, Flemmea, bu kavalı Lund Katedrali'nin kulesindeki bir yuvada bulmuştu. Sonra onu karga Bataki'ye göstermişti. İkisi düşünüp taşınıp, bunun bir zamanlar fareleri buyruk altına almak için kullanılan kavallardan biri olduğuna hükmetmişlerdi. Karga Akya'nın dostuydu. Flammea'nın elinde böyle bir hazinenin bulunduğunu, ihtiyar yaban kızına haber veren de oydu. Evet, fareler kavalın sesine karşı koyamıyor, çocuk onu çaldıkça peşinden gidiyorlardı. Gökte yıldızlar parladığı sürece oğlan kavalı çalarak yürüdü. Fareler bir an olsun ardından ayrılmadılar. Tan ağarırken çaldı, güneş doğarken çaldı ve boz fareler topluluğunu Glimgeus çatısındaki kocaman ambarların hep daha uzaklarına doğru peşi sıra sürükledi, durdu. 6. ayrımın sonu. Sayfa 63.